Ayrım 24.
Bizi şeytanların içine atan Tanrı, seni ve beni karşı karşıya getirip hesap sordururken adil mi sanıyorsun? Namlı Hafız'ın sesi Munis'ti. Eline bir şey oldu mu? Hayır, yumruk atmasını bilirim. Namlı Hafız'a yanaştı. Seniha Saffet bereketli kadındı. Değişik döşeklerde kazanılmış bir mahareti bir safiyet gibi sunabilecek kadar ustaydı. Seniha Saffet galiba Erguvan oluyordu. Küçük memelerindeki tomurcukları göstermek istediği gece gibi sıcaktı. Yine karışlarını birleştirip bir bukalemunun dilinin boyunu ölçmeye çalışmak istiyordu. Söylesem inanmayacaksın Hafız. Öyle geceler oldu ki hep seninle yattım. Gözümü kapatıp beni kucaklamak isteyen korkulu duygularına cesaret kazandırırdım. Namlı'ya daha yaklaştı. Elini tuttu, gözlerinin içine baktı. Bende nehir, sende sal, geçmesi sana kalmış. Namlı Hafız şaşkınlık içindeydi. Dört koldan kuşatılmıştı. Seniha Saffet güçlerini toplayıp Namlı Hafız'ın elini tuttu ve birden beline doladı. Yüzünü yüzüne yaklaştırdı. Tenin sıcaklığını duyuyor, bir arzulu nefesin tutkularını aktarmak istiyordu. Namlı'nın arzuyla sarılacağını ummuştu. Kucakladığı adam bütün umutlarını boşa çıkarıyor ve giderek uzaklaştığı izlenimlerini veriyordu. Seniha ayağına gelen fırsatı kaçırmaya niyetli değildi. Bir kere de Erguvan demeyi dene, rahatlarsın. Namlı Hafız'ın arkasından baka kaldı. Uzattığı köprülerin bir işe yaramadığını anlamıştı. Hafız bildiği gibi yürüyordu. Seniha Saffet Namlı'yı avuçlayamadığını fark etti. Son kozunu kullanmak istedi. Bir gün gel, sana Hrant'ı anlatırım. Namlı Hafız durdu. Geri dönmek ister gibi hevesler içinde biraz kıvrandı ve yürümeye devam etti. Seniha Saffet gülüyordu. Ben maldan anlarım, mutlaka gelecek diye sevindi. Sonra bin şeytanla aynaya baktı. Her yüzün bir yönü vardı ve hepsi şeytanca gülüyordu. Bende pınar, onda tas. Bu hararete daha fazla dayanamaz. Bünyamin'in bol bahşişle dediği adam vardacıydı. Nusret Şakir'in Vali Bey dediği de vardacıydı. Nur Hatun'un aptal dediği de vardacıydı. Vardacı paketi kontrol etti. Sütlüce giderek kalabalıklaşıyordu. Köşeden gelecek adamı bekledi. Tarif doğruysa buluşmaları gereken kahveye yaklaşmıştı. Vardacı uzun yıllar önünde koştuğu faytonun eski körükleri arasına sakladığı paketi beline bağlayıp çıkmak üzereydi. Nur Hatun'un komşu çocukların sünneti için pişirdiği zerdenin kokusunu aldı. Eve yöneldi. Yanılmamıştı. Nur Hatun bütün güzelliğini sergileyen elbisesi içinde muhteşemdi. Bu kadının her yanında bir davet vardı. Vardacı bu davete başını çevirdi. Yemişçi evinin küçük kızı daha sıcak ve daha içtendi. O kızın sıcaklığını bir taze pide gibi, bir peynirli poğaça gibi koklamıştı. Nur Hatun'a bakmadan uzanıp bir kase zerde aldı. Diliyle damağı arasında zerdenin lezzetini ezerek sütlüceye gidiyordu. Hiç kimsenin bir eski payitaht valisinden şüphe etmesi söz konusu değildi. Esnaf paketi vardacıya teslim ederken arkasının geleceği müjdesini de vermişti. Aslında Nur Hatun haklıydı. Vardacıyı fazla saf buluyor ve kendisini akıllı sanmasının kayıplarını anlatıyordu. Nur Hatun gerçekten haklıydı. Ancak bu kadar saf bir paşayı istediği biçimde koşturabilirdi. Her yokuşun başına geldiğinde elindeki kamçıyı vardacının sırtına vuruyor ve destur yallah dedirterek yolda kalacak arabasını tepeye çıkartıyordu. Son bir gürlüğü daha olmalıydı. Vardacıyı son olarak kullanacak ve sonra Vahidettin'in deniz yaveriyle bir yeni dünya kurmayı deneyecekti. Nusret Şakir Galata'ya geldi. Tekneler hazırdı. Emri kimin getireceği belli değildi. Herkes gibi Nusret Şakir de merakla bekliyordu. Vapurun kalktığı haberi verilince Nusret Şakir tekneleri yola çıkaracaktı. Karadeniz limanlarından hangisine ne zaman uğranacağının emri de o zaman verilecekti. Nusret Şakir bu emri bilmek istemedi. Kendine yeteri kadar güveni olmadığının korkusunu yaşıyordu. Eğer bir ağır sorgulama zahmetiyle karşılaşırsa diz çökebileceğinden korkuyordu. Verilmek istenen sırrı almak istememişti. Teknelerini uzaktan seyretti. Aylardır tophanede bekliyorlardı. İşsizlik yüzünden sahile çekilmiş hissi verilmişti. Gecenin yarısında bazıları yer değiştiriyor, sabahın aydınlığıyla birlikte kimsenin farkına varamayacağı bir disiplin ve maharetle eski yerlerini alıyorlardı. Mahmut Şakir Bey'in her ihtimalde uzak durmasını vasiyet ettiği hizmetin ta içindeydi. Babasının korkuyla kaçındığı bütün şerefleri onun ayıplarını da gidecek kadar iştahla davet ediyordu. İçindekileri aktaracak iftihar cümleleri vardı. Birini dillendirerek hepsini özetlemek istedi. Bugün Karadeniz, yarın Ak, öbür güne Allah Kerim. Acentenin en sessiz katibi geldi. Aydınlı bir efenin torunu olmakla övünürdü. Usulca yanaşıp Nusret Şakir'e emri fısıldadı. Örnekler salimen eve varmış. Namlı hocanın görmesi gerekiyormuş. Tekneleri Sütlüce'de yüklemişler. Son söylediği haber ise Nusret Şakir'e dilini yutturacak kadar şaşırtıcıydı. Birilerinin vardacıya dikkat etmesi gerekiyormuş. Kumandan bilhassa dikkat etmenizi istedi. Varlığını bir türlü kavrayamadığı cemiyet ne tuhaf insanları kullanıyordu. 1000 yıl kalsa Nusret Şakir bu aydınlı efe torunu saf katibin böyle bir işte usta olabileceğine ihtimal vermezdi. Nusret Şakir zaman zaman bu içine kapanık delikanlı ile ilgilenmek ister fakat bir türlü beceremezdi. Bir gün hayatında birisi olup olmadığını sormuş, unutamayacağı bir cevap almıştı. Her mevsim açan begonyalarım var. Ramo, Hafiye'yi hallettiği yerde bekliyordu. İkinci ihtimal vardacıydı. Paketi almak için bir denizci gelecek ve Bodrumlu'nun teknesini soracaktı. Kim Bodrumlu'yu sorarsa vardacıya giden yolu göstermiş olacaktı. Gencecik bir denizciydi. Bu çocuğun seçilmiş olmasına üzüldü. Ramo belki de kendi talihsizliğine yanıyordu. Başka şartlarda bu naif delikanlıya kıymayabilirdi. Ama yüzünde Tatar Emin'i hatırlatan çizgiler vardı. Geniş yüzlü, gözleri yumuk, elmacık kemikleri çıkık bir Tatar delikanlısıydı. Ramo ile karşılaşınca kendisine hemen paketi vereceğini sanıyordu. Elini açmıştı. Sesi bile olgunlaşmamıştı. Bodrumlu'nun teknesi nerede biliyor musun hemşerim? Ramo'nun gözleri bir şey görmüyordu. Nesibe'yi altına almış yumruklayan Tatar Emin'den başka hiçbir yüz biçim kazanamıyor, hiçbir ses Ramo'yu tutulduğu hummadan kurtaramıyordu. Tıpkı Nesibe'nin yaptığı gibi bıçağı Tatar delikanlısının kasıklarına sapladı. Sonra bütün gücüyle hançeri yukarı çekti. Tatar oğlanın eli hala açıktı. Nusret Şakir teknelerin başına geçti. Haftalardır yüklemesi yapılan sandıklar özenle yerleştirilmişti. Üstleri çok dikkatli biçimde muşambayla örtülmüştü. Karadeniz belli olmazdı. Dalgalı denizde her şey beklenebilirdi. Bunca silahtan bir tekinin ıslanması bile Anadolu ortasında bir gencin uzanacağı tetiğin mahrumiyeti demekti. Rumen kaptan malı Sütlüce'de teslim edecek ve parasını alarak hiçbir şey olmamış gibi ayrılacaktı. Mahmut Şakir Bey parası verildiği takdirde Rumen kaptana güvenileceğini kesinlikle garanti etmişti. Nusret Şakir Bey beklemekten sıkıldı. Namlı hafızın geleceğini söylediği paketi almak üzere Sütlüce'ye yöneldi. Kimin getireceği belli değildi. Ya namlı hafız Nusret Şakir'e güvenememişti, yahut da güvenilir bir kimse bulamadığı için henüz bir isim verememişti. Nusret Şakir namlı hafıza güvenmekle hata etmediğine emindi. Namlı hafız çılgın gibiydi. Çarşı esnafının gönderdiği paketi koyduğu yerde bulamamıştı. Deliler gibi dolanıyordu. Ela Hatun ortalıkta görünmüyordu. Aşçı dükkanına indi. Nesibe de yoktu. Başlarına bir şey geldiğinin telaşıyla kıvranıyordu. Ortalıkta etrafın talan edildiğine dair izler görülmüyordu. Yüreğine hançer gibi korku ve acı saplandı. Acaba bu kız toplanmış onca altını alıp kaçmış mıydı? Düşündüklerinden utandı. Utandı ama her ihtimali de dikkate alması gerektiğine inanıyordu. Anadolu'nun mücadele parasının böyle bir tertiple kaybolmasını kabul edemiyordu. Rumen parayı alıp tekneleri Karadenizli kaptanlara teslim edecekti. 3 tekneye 3 paket teslim edilecekti. Birincisini Nusret Şakir kasasında kilitlemişti. İkincinin Vardacı'ya teslim edildiğinin haberi gelmişti. Üçüncü paket Feriköy'deki aşçı dükkanında Ela Hatun'un turşu kurduğu küplerin en arkasındaydı. Yok olan paket buydu ve namlu hafız deliye dönmüştü. Gözleri doldu. Masanın üzerinde göz nurlarının sindiği patiska şallar vardı. Gümüş çerçevede Ela Hatun ile İsa Ahmet'in baş başa çekilmiş resminde kahverengi kahkahalar vardı. Ela Hatun şaşkındı. İsa Ahmet sessizce bir köşeye sinmiş, ne olduğunu bilmeyen telaşını hayretle gizliyordu. Olduğu yerde diz çöktü. "Ya Rabbi, bana hiç eziyetin olmadı. Vur boynumu istersen." Hızla Nusret Şakir'deki paketi almak için yola koyuldu. Bünyamin tabancasını kontrol etti. Güveni yerindeydi. Her şey beklediği gibi bir bir önüne çıkıyordu. Batumlu eski bir ospedale çocuğunun duyabileceği bütün gururların sahibiydi. Yoldan adam kaldırıp bitirimler tezgahından geçirerek haraç aldığı günleri olmuştu. Arada bir kadınlara da musallat oluyordu. Çoğunun gözünü korkutmuş, belalılarının baskısından kurtarmıştı. Her başı sıkıştığında geniş bir yardım ağından yararlanmasının gerisinde gösterdiği iyilikler geliyordu. Bitirim dünyasında yardım eli uzatana yardım etmek vazgeçilmez kuraldı. Küçük küçük başlayan gözü pek hayatı tepelere yaklaşacak kadar yükselmişti. Mülazımın anlattığına göre bugünkü işin parası pulu yoktu. Kimsenin gözünün korkutulması da gerekmiyordu. Zamanında kalkması gereken tekneler vardı. Bu tekneler bir Batumlu için iftihar sayılacak maceranın başlaması olacaktı. Mülazım kendinde bu cesareti görememişti. Korkuyordu. Ama içinin el vermediği şeylere katlanmasını kimse kendisinden isteyemezdi. Bünyamin mülazımın dediklerini anlamıştı. Bu işin içinde herkesin sevineceği şeyler vardı. Tam tarif edilen yere gelip bekleyecekti. Nesibe ömrünün mutlu olduğu günlerden birini sonuna kadar sürdürecekti. Namlı hafızın ince eleyip sık dokuyan ısrarı işin vaktinde yapılmasını güçleştirecek noktaya gelmişti. Aylardır toplanan paralar altına çevrilmişti. Kapalı çarşı kuyumcuları tek sızıltı çıkmasına izin vermeden altını biriktirmiş ve namlı hafıza teslim etmişti. Uzun süre Piyale Paşa Mescidi'nin mihrabında saklanan paralar Ela Hatun'un turşu küplerinde muhafazaya alınmıştı. Anadolu'ya geçirilmesi zamanı gelince kullanılacaktı. Beklenen zaman gelmişti. Mustafa Kemal Anadolu'ya gidiyordu. Vardığında paraya ihtiyacı olacaktı. Anadolu bu parayı bulamayabilirdi. İstanbul topladığını her defasında güvenilir ellerle Anadolu'ya geçirecekti. Geçen hafta yapılan toplantıda her şeyin nasıl yürüyeceği tek tek kararlaştırılmıştı. Bütün mesele namlu hafızın insanları güvenli bulmasına kalmıştı. Kimselere güvenemeyen ürkek tavrı işi askıya almak zorunda bırakabilirdi. Sonunda gözü pek erkek bulma merakının sabrı taşmıştı. Nesibe kendini en gözü pek erkekten daha erkek görüyordu. Bunu namlı hafıza anlatsa örselenip azarlanacağından korkuyordu. Malı kendisi en emin biçimiyle teslim eder ve bir daha gerekirse Feriköy'e dönmeyebilirdi. Parayı teslim edilecek adamı bilmiyordu ama içi rahattı. Nusret Şakir Bey'e ısınmıştı. Teknelerin başında olacağına göre en sıkıştığı anda koşup parayı Nusret Şakir'e verir ve hızla uzaklaşıp kendini kaybettirebilirdi. Altınların teslim edileceği kahveyi iyi biliyordu. Yemişçi evlerinin fakir müşterileri ayda bir gelip gönüllerini eğlendirirlerdi. Hasköy, Halıcıoğlu, Sütlüce delikanlılarının meraklı olduğu evlerden biri Nesibe'ninkiydi. Başı sıkışırsa yardımına koşacak bir aşina çehre bulacağından emindi. Söylenen kahve köşeyi dönünce hemen karşısına çıkacaktı. Namlı hafız gecikince bir aksilik olmasın diye altınları alıp yola koyulmuştu. Halit Bey Sütlüce'ye geldi. Beşiktaş'ta kayıkçı arkadaşını bulmuş ve en hızlı şekilde Sütlüce'ye götürmesini rica etmişti. Bu hız bir ölüm kalım meselesiydi. Yolda giderken dili tutulacak kadar heyecanlanmıştı. Akaretler yolunun başında Mustafa Kemal'i görmüş ve koşa koşa inerken birdenbire durup selama geçmişti. Karşısındaki bir genç paşa değil, yıllardır ismini dua gibi tekrarladığı Mustafa Kemal'di. Bugün yarın Anadolu'ya geçeceği söylenen paşa karşısındaydı. Teşkilat mahsusacıların istihbaratı doğruysa, Bandırma gemisi Sarayburnu'nda kendisini bekleyecekti. Sütlüce'den yükleneceği söylenen sandıkların başına bir şey gelmemesi için bir teşkilatçının bulunmasının yararlı olduğunu düşünmüştü. Halit Bey kendine geldi. Yıllardır hayalini kurduğu karşılaşma sanki yaşanmış gibi kendisini etkilemişti. Kısa hayalden uyandı, haline güldü. Bu hayalin her saniyesinde bir asır birlikte yaşanmış gibi gurur verici yıllar vardı. Mülazımın taburcu olduğunu söylemişlerdi. Yarın gidip ziyaret edecek, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soracaktı. Teşkilatçıların sarf verip sır vermedikleri konuların bütün inceliklerini mülazım gelip kendisine anlatmıştı. Nusret Şakir kahvenin önüne geldi. Kimse yoktu. Oturup beklemek yerine bir köşede pusuya yatmayı uygun bulmuştu. Karşı dükkanlardan birine girdi. Üst kata çıktı ve pencereyi gözleyecek yere oturarak çevrede dükkan almaya gelmiş acente gibi konuşuyordu. Namlı Hafız yeniden Nusret Şakir'in evine girdi. Artık eskisi gibi yol gösterilmesini beklemiyordu. Saygı ve nezaket gösterecek kimse de yoktu. Önemli olan hızla kasayı açmaktı ve paketi alıp uzaklaşmak istiyordu. Kasanın bulunduğu odaya girdi ve beyninden vurulmuş gibi oldu. Kasa ardına kadar açıktı ve bomboştu. Namlı Hafız asıl şimdi yıkıldığını hissetti. Allah kendine eziyet ediyordu. Bunca yıl affettiğini sandığı bütün kötülüklerini yaşamak ama bu anın affında paketi Sütlüce'ye ulaştırmak istiyordu. Odanın karanlığında bir kor yanıp söndü. Namlı oraya döndü ve dondu. Seniha Saffet bir koltuğa oturmuş sigarasını tellendiriyordu. Altında oturduğu lamba derin kordonunu çekti. Etraf ışıldı. Seniha Saffet her koşulda güzel kadındı. Kemik rengi bir tayyörün içine erguvan bluz giymişti. Nereden baksan bir bahar cenneti gibi güzel ve tazeydi. Masanın üzerinde Mahmut Şakir'in gönderdiği paket duruyordu. Avucunu açıp Namlı Hafız'a uzattı. Anahtar avucun içinde gülüyordu. Seniha Saffet koynunda sakladığı anahtarın bir yedeğini çıkarmış ve her ihtimale karşı işi emniyete almıştı. Anahtarı Namlı'ya uzattı. Çiçekli mumlar sokağında her şeyin bir yedeği olduğunu öğretirler. Seniha Saffet Namlı Hafız'a avucunu alacağından emindi. Namlı istediği kıvama geliyordu. Namlı artık Seniha'ya takındığı eski tavrı sürdüremeyeceğini fark etmişti. Yanına oturdu. Sağ ol. Seniha Hafız'ın elini tuttu. İstediği sıcaklığı aktarıyordu. Artık Namlı Hafız'ı ikna etmek gibi bir ihtiyacı yoktu. Dinleyip dinlememesi de önemli değildi. Biliyor musun Hafız, hayatımın her safhasında, her noktasında vardın. Seni unutmam için Madame Flora'nın baskılarını tahmin edemezsin. Bir ben değil, kimleri yoldan attı biliyor musun? Namlı Hafız böyle bir merak içinde değildi. Seniha'yı üzecek şeyler yapmak da istemiyordu. Üzülme, hiç kimse seni kınamayacak. Seniha birden sertleşti. Ne demek kınamak? Kim kimi kınayacak kadar temiz, kim kimi bağışlayacak kadar cömert? Tiflis günleri hiçbir zaman zihninden çıkmıyordu. Annesinin kendisini ilk kez Çiçekli Mumlar Sokağı'na götürdüğünü hatırladı. Lübnanlı'nın hakkını kullanması için günlerce beklemişti. İhtiyar her gece aynı şeyi tekrarlıyordu. Seniha'yı eliyle soyuyor, sarılıp derin nefeslerle koklayıp sonra teşekkür edip yatağına yatıyordu. Seniha artık işin gerçeğini sökmüştü. Bu adamın kendisini becermeye gücü vardı ama niyeti yoktu. Anlaşılan her gece bir bakire kucaklamak gibi bir takıntısı vardı. Sonunda yanılan Seniha Saffet oldu. Lübnanlı'nın takatsizliğini fark etti ve rahatladı. O gece annesi Seniha'nın elinden tutmuş ve Çiçekli Mumlar Sokağı'nın ihtişamlı konaklarından birine götürmüştü. Aynanın ortasındaki şeytani gözleri tam olarak o gece görmüştü. Bu şeytanlık bacaklarını okşayan ihtiyarın gözleri değildi. Bu gözlerde utancın bütün kırmızılığı kıvılcımlanıyordu. Annesini beline sarılıp yatak odasına götüren bakır tüccarı iştahlı tebessümüyle karşısındaydı. Önce biraz içirmiş, sonra en pis şekliyle canını yakmıştı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yine annesinin beline sarılıp odaya çekilmişti. Seniha'nın sabahı bekleyip annesini bakırcının koynundan alıp eve dönmesi her şeyini değiştirmişti. Bunları Namlı'ya anlatıp rahatlamak istiyordu. Son olarak Lübnanlı'yı anlatmak istedi. Adamın günahı yoktu. Biz onu sömürdük. Önce adını aldım, sonra servetini. arkasından bir ekleme yapmak gereğini duydu. Seniha annesinin Saffet babasının adıymış. Ben de bir sevinsiz terkibin neşesini bulmuş gibi ismimi değiştirdi. Öldükten sonra da ben değiştirmek istemedim. Utanç artık doruk noktasına çıkmıştı. Biliyor musun Hafız, senden sonra utandığım tek kişi Lübnanlıdır. Namlı Hafız yetişmek zorundaydı. Durumu anlatıp izin istemek istiyordu. Seniha Saffet Namlı'nın durumunu anladı. Gecikme Hafız. Namlı Hafız paketi aldı. Seniha Saffet'e sarılıp teşekkür etmek istiyordu. Seniha fırsat vermeden Hafız'a sarıldı. Derin nefes al. Bu ten, bu koku, bu sabır öyle kolay bulunur şey değildir. Namlı derin nefesler aldı. Bu ten, bu koku, bu sabır gerçekten öyle kolay bulunur şeyler değillerdi. Seniha Saffet kendiliğinden ayrıldı ve içeriye doğru yürüdü. İçinden gülüyordu. Ben de pınar, onda tas. Bu hararete dayanılmaz demiştim ya, yanılmamışım. Geri döndü, elindeki paketi uzattı. Bunu da al Hafız, elindeki paket ihtiyaca yetmiyormuş. Sonra açıklama gereğini duydu. O pis herif canımı yaktığı gün bunları vermişti. Bari bir işe yarasınlar. Önce Vardacı geldi, ardından Ramo, birbirlerine baktılar. Vardacı Ramo'yu gözüne kestirdi. Üstesinden gelebileceğine inandı. Durup baktı, çevrede kimse yoktu. Vardacı Ramo'ya yaklaştı, parolayı söyledi. Ramo gülüyordu. Tekneler hazır, kalkmadan önce yetişmesi lazım. Geciktin bile.